Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcısı Ali Suat Günek, teknik yapımda Fatih Kesik Bıyık'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayın triyosu yerinde. Tansu Polatkan, evet. Tansu abi
hoş
geldin.
Bugün buradayım.
Ali
Sağ
Kınak
olasın.
Hoş geldin.
Teşekkürler.
Seni biraz zor getirdik.
Hava soğuk diye belki hava gelmek istemedi diye. Evet.
Yok gelmek istemedi asla öyle gönlüm bir şey yoktu.
İhbar etmiş olayım ben şimdi dinleyenlere. Ama buradasın neyse.
Yok burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Sizler birlikte olmaktan
olun,
da büyük keyif
öyle.
Alıyorum.
Evet, sağ ol eksik olma. Şimdi topu havaya atıyoruz. Yere düşürmeden tamamlayabiliriz inşallah diye. Başlayalım. Şimdi biz aslında Trabzon-Galatasaray maçından başlayacakken başka bir gündemle karşı karşıyayız.
Mecburen.
Ertelendi bu hafta maçlar. Sebebi kamuoyunun malumu elbette ama biz üzerinden her halükarda yine de bugünden geriye alarak inceleyeceğiz, konuşacağız tabii ki. Fenerbahçe'nin Rize Spor karşılaşmasından sonra Trabzon Havaalanı'na giderken başına gelen saldırı olayı haftanın ve sanırım epeyce de üzerine konuşacağımız bir durum. Şöyle başlayayım Tansu abi ve senden başlayayım. Aslında bunun hangi ölçekte vahim bir olay olduğunun kimse Fenerbahçeli futbolcular ve o otobüsteki 41 kişi dışında farkında değil ya da algılamıyor. Daha vahimi algılamak istemiyor gibi desem ne dersin?
Şimdi burada biraz Fenerbahçe adının büyüklüğü söz konusu. Olayın gerçekleşmesindeki ilk neden Fenerbahçe adının büyüklüğü ve de ses getirmesi. Ama bu ses getirirken az önce de senin vurguladığın gibi çok beklenilen biçimde algılanmadı. Yani çok doğal bir olaymış gibi yaşandı bir kısım gruplarda. Aslında buradan da ertelemeye geleceğim. Fenerbahçe'nin maçı ertelenebilirdi ama diğer maçları ertelememek gerekirdi diye düşünüyorum ben. Şöyle ki sanki her hafta bir futbol takımının başına böyle bir olay gelecekmiş gibi bir hava yaratıldı diye düşündüm ben maçların ertelenmesinde.
Ya da bunların hepsi tabii ki konuşuyoruz ve kamuoyu da konuşuyor. Ya da belki de şu açıdan da değerlendirilebilir. Kimse bu kadarını beklemiyordu herhalde. Bir anda şey böyle hani öğrencilerin çalışmadığı yerden soru gelmesi gibi bir şey mi oldu acaba?
Öyle oldu kesin. Yani bugüne kadar maçlardan sonra taşlanmaya alışkındık.
Evet.
Yani
Beşiktaş benim taşlandı işte.
Futbol oynadığım dönemde ben de yaşadım. Mesela Zonguldak'tan bir kış ayında camı kırık bir otobüsle battaniyelere sarılarak Ankara'ya dönmüştük. Ama tabii işin bu boyutu hiçbir zaman aklımıza gelmedi ve çok anormal bir olay bu. Yani hiç affedilir ve de hoş görülür bir şey değil. Buna toplumun tepkisi daha fazla olmalıydı. Yani bu sadece
o da olmadı.
Evet, sadece futbol camiasının değil, bütün branşların, insanların, bütün sivil toplumlarının buna bir tepkisi olmalıydı ama çok böyle yüzeysel geçirildi diye düşünüyorum ben.
Tabii şimdi bu başlangıç cümleleri daha derinleştireceğiz bunu. Senin izlenimin ya da düşüncen ne?
Ben de olayın vehametinin tüm spor kamuoyu tarafından böyle net bir şekilde ortaya konulmadığını düşünüyorum. Bazı kesimler tarafından üstün körü geçiştirilmek istendiğini acıyla izliyorum. Ben Tansu abinin erteleme konusundaki düşüncesine tam olarak katılmıyorum. Futbol Federasyonu Başkanımız tamamı ertelenseydi o işi yapanlara karşı belki bir hedeflerine ulaşma gibi bir şey olacaktı der ama ne olursa olsun bu bir spor olayıdır. Sadece futbol değil belki tüm sportif dallarda bu tür olayları protesto etmek amacıyla bir hafta spora ara verilmesinin ben son derece iz bırakan bir tepki, bir karar olacağını düşünüyordum. Yani bu sadece Futbol Federasyonu nezdinde değil. Tüm spor bakanlığı nezdinde, amatör branşlar da dahil olmak üzere bütün spora bir hafta ara verilmesi çok büyük ses getirirdi diye düşünüyorum. Bu çok vahim bir olay. Bu çok önemli bir olay. Bu olayın belki yurt dışı mahreçli gerçekleştirildiği dahi belki gündeme gelecek. Yani bu öyle basit bir Fenerbahçe-Trabzon olayı değil. Belki Türkiye'yi çok karıştırmak amaçlı yani ilk adı belki İsrail kaynaklı olabilir, dış kaynaklı olabilir, Türkiye'yi parçalama kaynaklı olabilir. Böyle bir olay olduğunu düşünüyorum. O yüzden tepkilerin çok daha üst düzey olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra alınacak tedbirler tabii ki mutlaka farklı olacaktır. Ama ne olursa olsun öncelikle devletimizin de bu olayın meydana geldiği ilin mülki yöneticileri konusunda tedbir almaları gerektiğini de düşünüyorum.
Yani?
Trabzon valisi bu konuda kusurludur.
Evet.
Trabzon emniyeti bu konuda kusurludur. Ne olursa olsun bu bir Trabzonspor Fenerbahçe 2011 3 Temmuz'dan beri çok önemli Türkiye gündemini sürekli meşgul eden bir konu var. Yani sürekli temiz pilavı gibi gündeme getirilen bir sıkıntılı bir durum var. Unutulmak üzere yani hemen birileri gündeme getiriyor. Ve Trabzon halkının da o yöre insanının da bu konuda hassas damarları olduğu ve bu damarların aniden hareketlenebilecek bir yapıda olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. O insanlarla birlikte yaşadık. Bu tür olaylar spor tip yaşantımız için hepimiz yaşadık dediğiniz gibi. Ben de mesela bir siz anlatırken aklıma geldi. 94 yılında Karabük Zeytinburnu maçı vardı. Karabük'ün kümeye düştüğü evet. maç. O maçın ben yardımcı hakemiydim. O maçtan dönerken benim arabamla gitmiştik. Ön camı kırıldı. O Karabük çıkışı tünellerin ağzına pusu kurmuşlar. Zeytinburnu takımı için kurmuşlar. Ama biz nasibimizi aldık. Benim arabanın camı kırıldı. O kırık camla Karabük'ten Ankara'ya kadar geldik yani. Evet. Olacak şey. Bunların hepsi yaşanıyor. Cam kırık. Ama bu bir cam kırılma falan değil. Bu terör olayı.
Şimdi terör olayı ama sportif faaliyetlerin ertelenmesi de sanki diğer takımların da başına aynı şeyler gelecekmiş gibi bir izlenime de neden oldu. Yani mutlaka bir başka yerde oynanacak maçın ardından da sanki bir takıma yine saldırılacakmış da onun için bu olayı soğutalım gibi bir hava da yaratıldı gibi geliyor bana.
Tansu abi özür dilerim. Rica ederim. Kestim de ama benim aldığım çok ciddi bir duyum var. Tüm maçların ertelenmesinin sebeplerinden bir tanesi de diğer takımların Fenerbahçe'nin fikstür olarak bir maç geriden gelmesi ne Fenerbahçe'ye avantaj sağlayacağı düşüncesiyle diğer takım başkanları böyle bir kararı alma konusunda olağanüstü birliktelik sağlamışlar.
Evet çok doğru tabii o yaklaşım.
Zaten problem burada. İki olay oldu. Bu iş ortaya çıktıktan sonra bir Galatasaray Kulübü yöneticisi Hamdi Yasaman çıktı dedi ki Fenerbahçe sakatlarını iyileştirmek için zaman kazanacak.
Buyurun.
Dedi ve evet. bu basında yer aldı. Kimse de yalanlamadı zaten. İfadesi bu.
Evet.
Ayrıca buna ilaveten şunu da söyleyeyim. Sayın Gençlik Spor Bakanı, Federasyon Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanlığı'nın kulüp yöneticileriyle yaptığı toplantıda şimdi şöyle burada şimdi rahat rahat konuşalım. Kimse yok nasıl olsa. Ağırlıklı vurguladıkları nokta Sayın Bakan çıktıktan sonra maç ertelenmesinin gerekliliğini konuşmak ama bunun sebebi ne? Fenerbahçe'ye bir ayrıcalık tanınmasın. Madem öyle hepimiz
dinlenelim bu hafta.
Ne protesto, ne bu olaylara dikkat çekme.
Tabii.
Daha ileri gideyim. İsimlendirmeyeceğim ama tabii yayındayız. Bazı kulüp yöneticilerinin birbirlerine girdiğini biliyorum.
Evet.
Yani aleni bir şekilde ve ağır hakaretlerle, ağır küfürlerle ben bayağı daha sonra yoğun bir çalışma yaptım. Çeşitli kişilerle konuştum. Bir gazetecilik içerisinde. Bunları öğrendim. Hayretler içerisinde kaldım ifade edeyim. Daha vahim bir şey daha var. Onun da altını çizelim. Önemli çünkü bu. Batuhan Karadeniz adını vereceğim. Bilinsin. Yani kimdi bu diye kimse merak etmesin. Futbolcu, profesyonel futbolcu.
Şu anda Sivas Spor'da
oynuyor. Evet. Elinde tüfekle poz verdi ve bunu sosyal medya ortamında yayınladı. Ve bu gazetelere de geçti. Yani bazı gazeteler bu fotoğrafı kullandılar.
Evet.
Şimdi bu nedir? Yani hani tüfekle poz veriyorsun. Bu normal insan davranışı değil bir
defa. Bir kere bir sporcuya hiç yakışmaz her şeyden önce.
Hem sporcuya yakışmaz hem de yani kafasında sorunu olan bir insanın davranışı ve hareketi bu. Şimdi biz buradan sporda, futbolda şiddetin önüne geçmek için neler yapılması gerektiğine varıncaya kadar bir genişlikte şey üreteceğiz şimdi.
Fikir üreteceğiz. Fikir üreteceğiz
yani. Şimdi sosyal ortamda paylaştıysan bu resmi, o zaman savcılar da harekete geçmesi tabii lazım. O tüfek nereden buldun? Neyi kardeşim, ruhsatı var mı? Nesi var mı? Senin kullanma iznin var mı? Nasıl eline alıyorsun? Nasıl fotoğraf çektiriyorsun?
Ya bu Fenerbahçe'den nefret ettiğini anlıyoruz da. Ama bunun gösterme yolu bu değil yani. Dersin ki tabii, daha medeni, hani insan gibi çıkıp ortaya, ben Fenerbahçe camiasından hoşlanmıyorum. Profesyonel futbol gerekliliği ne yansıtıyorsa onu icra ediyoruz. Tabii ki müsabakalara çıkıyoruz vesaire, ama ben onlardan hoşlanmıyorum de. Evet. Bu saygı duyulacak bir şey, ama sen tüfeği eline alıp da. Bu buna benzer olayları ne yazık ki sık sık yaşıyoruz. Hı-hı. Ama şöyle diyeyim. Fenerbahçe üzerinden, hani yayına girerken söyledin ya Tansu abi. Fenerbahçe ile diğerleri şeklinde bir şablon oluşmuş. Bu şablonun üzerinden ne yaparsak yapalım, bizim görüntüden çıkmamız ya da kurtulmamız çok zor olacak. Değil, evet. Mümkün değil gibi görünüyor.
Şimdi tabii bu olaylar günlük yaşanan bir kaybedilen maçın ardından kaynaklanan bir şey değil. Yani yöneticilerin konuşmaları, birbirleriyle atışmaları, işte basına, evet, televizyona çıkıp karşı takımlarla ilgili, karşı yöneticilerle ilgili konuşmaları bir takım insanları harekete geçirdi, tahrik etti.
Evet. Ve de vazife çıkartıyor değil mi adamla? Türbün dediğin tabii, adam tabii. Zaten bunları ayaklandırmaya müsait de tipler de var aralarında.
Tabii.
Lider diyorlar bir de, türbün lideri diyorlar. Saçma sapan bir bakış açısıyla, evet, benim açımdan öyle yani.
Öyle, öyle şey olur mu yani? Tabii
canım. Ne lideriymiş yani tabii, diyorum. Evet. Onlar da harekete geçiyor ama ağza alınmayacak sözleri söylüyorlar. Yani özellikle tabii ki net biçimde yönetici tayfesi. O zaman bunların önüne geçecek işler yapılması gerekiyor tabii. Bunun işaretinde bakan o gün, ben haber de yaptım, çenenizi kapayın dedi. Demiş
yani. Tabii yani.
Kapatırlar mı acaba?
Yok. Zaten olayı bugüne getirenler değerli yöneticilerimiz.
Ağırlıklı olarak, öyle değil mi?
Tabii. Şimdi kaptanların toplantısında da sahada olan sahada kalsın. Bu yıllardır böyle olması gerekiyor. Yani bugün olması gereken bir şey değil ki.
Yıllarca, ayrıca tabii, futbolcular açısından da sahada olan sahada kalıyor
zaten. Olarak. Tabii yani, canım ya yani futbolcu İstisna. Gece çıkıyor aynı barda eğleniyor icabında. Yani yenilen takımın, evet, oyuncusuyla kazanan takımın oyuncusu gidiyor
ben
aynı barda.
Soğuk beraber yani, yiyip içmiyorlar tabii, mı? Fener Beşiktaş maçından sonra gidip oturdular.
Yani bir de olaya şöyle bakmak lazım. Neticede bir avukat davayı kaybettiği zaman yas mı tutuyor? Bir doktorun hastası öldüğü zaman eyvah mı diyor? Yani burada da maç bitiyor, oynanıyor. O 90 dakikanın sonunda herkes hayatını yaşamak durumunda. Yani biraz bu konularda da insanların, taraftarın, basının bile, spor yazarlarının bile, bizlerin muhabirlerin de, bile esnek olması lazım. Adam oynamış, maçı kaybetmiş ama eğlenmeyecek diye bir hakkı yok. Mesela Tugay anlatmıştı. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eşimle pizzacıda oturuyorduk. Bir adam geldi, ben eyvah bir tepki gösterecek diye düşündüm dedi. Ama geçmiş olsun Tugay Bey dedi. Elimizi sıktı gitti dedi. Adam da, o da futbolcu meraklısı, evet, bir adam taraftarı. Yani Türkiye'de de artık bunun böyle olması lazım. O 90 dakikadan sonra iş bitmeli.
Hami'yi Şalke'deyken ben takip etmiştim. Birkaç maçına da giderek. Şöyle anlatmıştı. Ben eşi anlatmıştı hatta daha doğrusu. Yani Şebnem Hanım, onu da kulakları çınlasın. Evet. Demişti ki biz inanamıyoruz. çünkü
Trabzon'dan sonra Şalke.
Aynen, şuna inanamıyorlarmış. Yani maçı oynuyorlar, tamam mı? Diyor ki kıyamet kopuyor sağ içinde. Ondan sonra herkes diyor kendi dünyasında, kendi aleminde kapıdan çıkıyor ve gidiyor, devam ediyor.
Tabii.
Yani
Trabzon'da kadıncağız ertesi gün bakkala gidip ekmek alamıyordu belki de.
Daha yani vahimini söyleyeyim. Hami bana söylemişti, Hami Mandıralı. Yenildiğimiz maçta ışıkları kapatıyoruz demişti. Doğru, evde.
Tabii.
Taşlayacaklar falan diye. Yani. Şimdi bu hani Trabzon'a özgü bir şey değil şüphesiz de.
Tabii.
Ülkeye özgü bir durum yani. Maalesef, bizdeki maalesef şey bu. Bu arada biraz geciktik ama yapımcımız Ali Suat Günek darılmasın. Telefon numaraları verelim. Biraz program bitiyor neredeyse ama belki yine de merak edip arayanlar olabilir. Efendim bizlere +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan isterseniz görüşlerinizi, önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Facebook'tan da Sportif Gündem başlığıyla yine bize aynı şekilde ulaşabilirsiniz. Söylemek istediklerinizi aktarmak için diye bir ara vermiş olalım. Şimdi devam edelim. Bu işin tabii şimdi Fenerbahçe tarafı bu. Trabzon tarafına geçeceğim ama arada bir şeyi daha söylemeliyim. Yine hem Galatasaray'ı yöneticilerini hem de Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ içine alarak bunu söyleyeceğim. Şimdi ayrıca başka kesimlerden de çıktı. Fenerbahçe yöneticileri şöyle bir açıklama yaptı. Çıktılar üç kişi. Biz bu işin failinin bulunmasını istiyoruz. Faili bulunana kadar da maçlara çıkmayacağız. Ve hani şu cümleyi de kullandılar. Ben çok saygı duydum o cümleye. Biz bir kulübü ya da camiayı suçlamıyoruz. Yani burada bir terör saldırısı olduğunu düşünüyoruz. Buna göre de bir sonuç elde edilmesini bekliyoruz dediler. Biterken de şöyle bir cümle kullandı Aytöre, hukukçu olan üye. Tabii ki hukuk kuralları çerçevesinde dedi. Yani ama bu bitti. Yani herkes artık kalkarken giderken bir soru üzerine bu kelimeyi, cümleyi kullandı. Net biçimde duydum. Yani hani bir şeyi okuyarak söylemiyorum, duyduğumu söylüyorum. Şimdi Fenerbahçe sahaya çıkmazsa hukukun gereği neyse o yapılır demenin. Bunlar benim görüşlerim tabii ki. İki, Fenerbahçe yöneticileri bu böyle bir açıklama yaparak hata yaptılar gibi bir karşı çıkışa gerek var mı? Şundan diyorum. Ya travma yaşamış adamlar. Hani adamlar ne kadar saçmalarlarsa saçmalasınlar. Onlara bir şey diyemezsiniz ki şu anda. Bir müsaade edin, bir kendilerine gelsinler adamlar.
Ama şimdi yönetici olarak da biz sahaya çıkmayız, oynamayız demeleri bunun kurallardan, talimattan haberleri yok anlamına geliyor. Yani
değildir
bunun
Tansu abi, öyle değildir. Yani şudur o infialdir diye düşünüyorum. Çünkü hemen ertesinde yapılmış bir basın toplantısı bu. Hepimiz canımız yandığında hani bağırıp çağırmaz mıyız ya da normal dışı davranışlarda zaman zaman bulunmaz mıyız canımız acıdığında?
Öyle ama yani yine de yöneticinin sahaya çıkmazsa o takımın başına neler geleceğini, gelebileceğini bilmesi lazım.
Bilmez
Gümüşdağ da cevap verdi. Gereken TFF olarak da gereken neyse yaparız dedi, değil mi?
Evet.
Ya bu ne demek ki, sen çıkmazsan hükmen yenik sayılırsın.
Zaten o
yani bunun böyle olduğunu bilmiyorlar mıdır? Tabii ki biliyorlardır. Ama yani bununla ilgili bir dikkat çekme ya da bir tepkiyi de aslında altına çok kalın bir çizgiyle çizme adına öyle çok saçma sapan bir açıklama olarak ben algılamadım. Burada aynı görüşte olmayacağımız aşikar. Tansu abi sorun değil tabii ki konuşuyoruz.
Gayet tabii canım, konuşuyoruz.
Ama ben orada biraz daha sakin, birkaç gün daha bekleyerek ondan sonra eğer aynı şekilde devam ederlerse bir şeyler demelerini düşündüm doğrusu. Onu da şuna bağlıyorum. İşte o son cümle. Adam dedi tabii ki hukuk kuralları çerçevesinde diye. Yani şöyle yapmadı. Çıkmayacağız diye bir şey demedi yani. Anlatabiliyor muyum?
Zaten Fenerbahçe'nin bu basın toplantısını yaparken Mahmut Uslu'nun gibi çok sert, dik konuştuğu zaman kelimelerinin sivriliğine pek dikkat etmeyen yapıda bir insan Mahmut.
Tabii onu o da aslında bu şiddetin en önemli unsurlarından birisidir.
Evet,
abi. Onu da kabul
edelim
yani. Onu
da Ankara'dan hepimiz belki biliyoruz, çok eskiden tabii, Ziraat Fakültesi'ndeki koçluk döneminden tanıyoruz hepimiz. Öyle bir insan. Sağına ve soluna iki tane hukukçu yatırmışlar. Mostroğlu'nu ve Aytürel'i oturmuşlar ki adam hani bir şey yaparsa, gaf yaparsa toparlasınlar
yine
bağımdan
bak,
diye.
Orada yine de böyle şeyi hani yüksek tutup önce şeyi Trabzon'u ve camiasını hedef almıyoruz dedikten sonra yine de sağa sola sataşma yaptılar. Duramıyorlar aslında bakarsan. Yani o kadar genetik bir şey olmuş ki bu. Tansu abi yani bir şey demeden duramıyor adamlar yani.
Ama şimdi ben de bunu Trabzon'a
şimdi ona geliyoruz.
Bağlansın demiyorum. Trabzon'la ilgisi vardır diyemiyorum. Yani hiçbir zaman bir kulüp bir takım insanları kiralayıp da gidin otobüsü ateş edin dememiştir. Bu iki tane üç kişinin iş güzelliği. İşin bir başka yönü tüfeği orada niye bırakıyor adam?
Peki bıraktı mı gerçekten Tansu abi?
Yani götürüldü
onu
mü?
Onu sorgulanıyor şu anda.
İşte, o götürüldü mü yoksa o tüfek bırakıldı mı?
Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o toplantıda ben bunu aldım. Dediği bir laf var. Orada yani bakanla, Sayın Bakan'la yaptıkları toplantıda. Orada yerel taraftar kisvesi altında birileri ateş ettiyse el yapımı tüfeği orada tahtasını yakarlar. demirini de gömerler.
Tabii.
Demiş. Yani yöreyi biliyor. Dolayısıyla eğer bu kadar profesyonel bir atış söz konusuysa şoförü hedef
vuracak
olarak
kadar, tabii.
Ve bundan muhtemel sonuçları da hesap ettiği çok aşikar. Öyle görünüyor. Uzmanlar da bu konuyla ilgili böyle diyorlar.
Bir güme artı hareket halinde bir hedef.
Hareket halinde.
Artı gece.
Ve vuruyor.
Vuruyor.
Tam isabet yani.
Evet.
Bu hani Trabzon ya da o bölgede karanlıkta da kuşu vururlar oradaki insanlar. O da bir gerçek de. Yani silah onlar için oyuncak. Bu gerçeği kabul ederek ama yine de bu başka bir iş olduğunu şoför hedef alındığı için algılıyoruz. Öyle diyelim. Emniyet de aslında buna benzer şeyler yaptı. Şimdi böyle yaptıysa o tüfek oraya hedef şaşırtma ya da onun üzerinden bir vakit kazanma, vakit kaybettirme amacıyla da atılmış olabilir diyen uzmanlar oldu. Yani bu evet bu şekilde
yani
konuşuldu.
Zaten oradan o silahı kullanan adamın da bırakıp gitmesi normal değil.
Değil mi? Çok amatörce bir şey.
Amatörce
zaten
bir
Hacı
şey.
Osmanoğlu da
tabii,
bunu demiş.
Tabii.
Oraya silahı bırak, bu kadar profesyonel işe
tabii.
O amatör kaldı diye ifade etmiş. Yani bu akıl yürütmeyle tabii. Rahatlıkla söylenebilecek bir şey. O zaman geriye birkaç kişinin hakikaten işgüzarlığı mı yoksa başka boyutta bir iş mi sorgulaması kalıyor tabii.
Tabii.
Ama öyle şey gibi görünmüyor. Birkaç kişinin işgüzarlığı gibi pek görünmüyor. Değil
evet.
Mi? Evet.
Ya, eğer hani otobüsün başına bir şey gelseydi, otobüs yedikten aşağı inseydi, Allah korusun topçuların bir başına bir şey gelseydi.
Yanabilirdi, otobüs yani, alev alabilirdi.
Pazartesi günü ülkenin durumu çok kötü olurdu bence.
Evet. Yani özellikle de şoföre ateş edilmesi çok enteresan. Yani herhangi bir sporcu hedef alınmıyor ve en günahsız kişi de arabanın sürücüsü.
Fenerbahçe otobüsü de değil yani
değil,
bir de otobüs.
Evet.
Ha, Zendi Fenerbahçe falan ama gerçi eskorttan falan.
Hani bu onlar... şey dört ayağı kulağı var, kuyruğu var, miyav der gibi bir şey bu yani, yani. De öyle algılanabilecek bir durum. Hani
şimdi güvenlik zaafı deniliyor ama güvenlik zaafı da olamaz zaten nedir?
Başında sonunda eskort var.
Başka yani. Bir şey ne yapacak yani tek tek 100 metre arayla polis koyup da buna engel olacak bir
gece,
ortam yok.
Tabii.
Yani her takımın olduğu gibi önde ve arkada birer polis arabası oluyor.
Benim hakem olarak görev yapmış olduğum, yardımcı hakem olarak görev yapmış olduğum bir Trabzon Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe galip gelmişti. 91 ya da 92 yılı maçlarından bir tanesi. Biz karayoluyla dönüyorduk. Bizi Giresun sınırına kadar eskortun yanı sıra yolda bekleyen ekipler sürekli vardı. Yani yol boyu da sağda solda bekleyen ekipler vardı.
Evet.
Çünkü
aralıklı.
O dönemde Türk Hava Yolları da grevdeydi. Fenerbahçe bir özel hava yoluyla İstanbul'a döndü. O zaman o dönem çalışan bir hava yolu firması vardı, özel hava yolu. Biz mecburen karayola dönmüştük. Trabzon Emniyeti bir hakem ekibi için dahi böyle tedbirler almıştı. Gerçi stat'tan çıkışımızda biraz sıkıntılı olmuştu ama. Burada sadece eskort mu vardı acaba yol boyunca? Yoksa belli mesafe aralıklarla yolu kontrol eden ekipler de var mıydı? Ya da olmalı mıydı?
Yolu da kontrol etse nihayet adam dağ başından bir yerden ateş ediyor yani.
Ama caydırıcılık önemli abi. Yani suçlu kimsenin en korktuğu şey yolda polisle karşılaşmak. Yani yolda ailesiyle gezmeye giden bir polisle karşılaşsın suçlu irkilir ya. Bu böyledir yani.
Evet, onun caydırıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum doğrusunu istersen. Kaldı ki eylemin yapıldığı yer bir kontrol noktası olabilecek bir yer. Polis onu ya da emniyet onu viyadük ya da köprü
kritik
olduğu için
mutlaka,
kritik
evet.
Nokta olarak algılayabilir ve ona göre de bir önlem en azından bir araç belki bulundurabilirdi. Olay olduktan sonra yalnız araçlar konmuştu. O da ayrı bir gerçek. Fenerbahçe Televizyonu otobüsün içinden canlı verdiler havaalanına kadar gidişi. İzledim ben
evet.
O mesafeyi. Bayağı sık aralıklarla araç vardı o zaman. Ama olaydan sonra konmuştu yani.
Sonra.
Evet. Şimdi Trabzon tarafına bakalım biraz. Trabzon hemen reflekse geçti. Savunma refleksine geçti. Sanki bunu olsa olsa yapsa yapsa bizimkiler yapmıştır refleksi gibi. Ya da bir dolaylı yollardan yani bunu net biçimde bu şekilde ifade edemeyiz ama hani gerçekten bizimkiler yapmış gibi bir korku diyelim ya da infial diyelim.
O ilk duyum karşısında olayın vehametinin farkında olmadan bir hani taş atmanın biraz daha ilerisinde bir olay gibi falan algılayıp bir hemen bir reflekse geçtiler diye düşünüyorum.
Şimdi tabii 3 Temmuz sürecinden itibaren hep bir Trabzonspor Fenerbahçe çekişmesi var. İşte şike yapıldı, kupamız verilmedi, şampiyon biziz. İşte onun getirdiği bir kompleksten kaynaklanan bir şeydi o. Patlamaydı Trabzonspor'un düşüncesi. Ama yani şey, bu bize ihale edilecek ha, diye evet. Onu yaşadılar.
Onlarla ilgili konuşulmuş, söylenmiş, şey yok, kesinleşmiş, hala bile hiçbir şey yok.
Yani, ya tabii olayın Trabzon şehrinin sınırları içinde olması önce bir onları şey
hani
yaptı.
Olsa olsa hesabı yaparak evet. Bir anda Yakup Aslan yönetici havaalanına giderek bence aslında iyi bir hareketti.
Tabii o çok doğru bir hareket.
Hacı Osmanoğlu'nun onu eleştirmesi nasıl biliyorsunuz?
O doğru değil.
Saçma oldu.
O saçma tabii. Ya bir kere yöneticiler önce birbirlerine sahip çıkmayı öğrenecekler ya. Kendi aralarında tabii kardeşim sen bunu yapmayacaktın diyecek ama kamuya da bunu
bu şekilde bildirmenin alemi yok.
Tabii.
Kaldı ki yani
adamın da yaptığı çok doğru aslında.
Aslında Tamsu abi sanki biraz şey gibi. Adam bunlar aslında gerçekten böyleler. Yani hiç umurlarında değil Fenerbahçe-Trabzon çekişmesinin bu kadar büyük boyutlarda ve kavga düzeyinde gidiyor olması. Tabii ki onlar için de insani ilişkiler, tanışıklık,
tabii.
Profesör, doktor adam yani hekim. Şimdi o hekime başka türlü bir fanatizm nasıl yükleyeceksin yani? Ya da öyle davranmak istemediği çok aşikar. Çok insani konuşmuş.
Tabii gayet.
Biz de Fenerbahçe'de yardım etti canım zaten havuzda demek kötü bir şey mi?
Değil tabii gayet tabii canım. İşte medeni bir yaklaşım. İşte bu yani Trabzon yönetiminde de çelişkilerin olduğunu, görüşlerin çok farklı olduğunu ortaya koyan bir unsur.
Evet. Fanatizm acayip bir şey. Ya. Mesela birisi iyi bir şey yapıyor ama o kişi karşı takımdan diye onu... Kimse dile getirmiyor. Olacak bir şey mi? Yani...
Ya bizde hep olumsuz şeyler ön plana çıkarılıyor. Olumlular, güzellikler, iyilikler hiç, çok şey yapılmıyor.
Canım. Şu Necip mesela hani Beşiktaş'a
geldi. Ya olağanüstü bir
yani
olay.
Böyle bir olay olabilir mi?
Olağanüstü bir olay ya.
Bizi bilmeyenler için belki özetlemek gerekirse özetleyeyim. Üzerine konuşalım. Sonra yine devam edelim Trabzon'a. Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Necip Fenerbahçe formalı bir küçük çocukla seremoniye çıkıyor. Çocuk ağlayarak senin elinden tuttuğum için ben şimdi Beşiktaşlı mı oldum diyor çocuk saflığıyla. Necip de hayır ben Fenerbahçeli oldum
ne
diyor.
Ne güzel. Yani müthiş bu, bir olay. Ve de ailenin de ona yazdığı mektubu çok enteresan.
Oğlum diye yazmış babası. Yani çok o küçük önce. Çocuğun babası Necip'e oğlum diye yazmış. Ve maçı hani onun gözünde izlediğini ifade ediyor.
Evet.
Yani şimdi bu yılın fair play şeyi bu ya. Yani bu bunun hiç şeyi yok. Tanımlaması olamaz. Evet. Bunun ne bir kulüple tanımlaması olabilir, ne bir taraftarlıkla tanımlaması olabilir. Hiçbir şeyle tanımlaması olamaz. Necip benim gözümde de bir kahraman ya. Vallahi kahraman yani.
Aynen. Tabii bir süre sonra Necip zaten Fenerbahçeliydi. Laflar çıkabilir ortaya.
Vallahi billahi ya.
Bak, bir maçta kötü oynasın, bir Fener maçında kötü oynasın hakikaten.
Çıkar.
Söylemişti.
Tabii,
bak şunu buraya not alıyorum.
Gizli tamam bir Fenerbahçeli
oldu. Şuraya yazıyorum. Emre'ye yaptıkları gibi. Emre de Fenerbahçeli çıktı diye kıyafet işte kopar diye. Bugün Euroleague şeyi var. Final maçları oynanıyor ya Prag'da. Fenerbahçe'de yenildi ve üçüncülük maçına çıkacak. Prag'a yenildi bugün. Hem de farklı yenildi. Bayağı farklı yenildi. Şimdi bir gün önce TRT Işıl'la o da Ekaterinburg'la Işıl'ın oynadığı takım UKC şey yaptılar. Onlar oynadılar ve Ekaterinburg evet. Yendi. Ama Işıl'la röportaj yapılmış Prag'da meydanda. Işıl diyor ki gönlüm Fenerbahçe'den yana diyor. Ben bugün spor stüdyosu programında aynen söylediğimi tekrar burada aynen ifade ediyorum. Şimdi kıyamet kopacak. Kızcağız sadece ve sadece sportif ve ülkesel bir kaygıyla
tabii.
Kendi ülkesinin takımı değil mi bu?
Gayet tabii.
Gönlüm onlardan yana dedi geçmiş olsun. Işıl Galatasaray'da özdeşleştirilen bir kadın basketbolcu.
Evet.
Kıyamet kopacak şimdi. Aynen evet, Arda'nın tabii. Fenerbahçe kampına gitmesi gibi bir şey tabii. İspanya'da.
Şimdi bunlar ne kadar doğal olaylar, ne kadar güzel şeyler ya.
Ne yani. Yapacağız şimdi? Yani hani biz neresinden tutacağız bunun? Yani bizler bir tarafından tutmaya çalışıyoruz sürekli. Ama tutmayanlar çok. Yani ne küfürler geliyor bu yayınlarda. Küçücük bir şeye kıyamet kopuyor.
Evet, yine başta söylediğim şeye göre demek istiyorum. Konu yöneticiler. Sporcu bazında, seyirci bazında, basın mensubu bazında bir sıkıntı yok bence.
Tabii canım.
Yani hayır, varsa bilgiler... da bile bu kadar belirginleştiren bir şey tabii, değil yani bu.
Değil tabii.
Var tabii ki yani. Hani eleştiriyoruz bazı futbolcuları, medyayı, kendimizi de eleştiriyoruz. Böyle şey olur mu diye. Ama şimdi bir yönetici tavrıyla, harekete geçiren bir yönetici tavrıyla diğer unsurları kıyaslayamayız yani. Acayip bir şey. Ama maalesef bunları yaşamaya
şimdi,
devam ediyoruz.
Şimdi bu olayların başlanması tabii biraz statların ayrılması. Değil mi? Evet. Evvelden 3 takımın da seyircisi ya da 2 takım da seyircisi bir arada oturuyordu.
Yarı yarı bölünüp.
Bölünüyordu. Kavga dövüş olmuyordu. İkincisi kulüplerin tesisleşmesi. Herkes kendi tesisinde kalmaya başladı. Yani futbolcu, şimdi bir Gençler Birliği kulübün tesisine git futbolcu ol, dışarı çıkmazsın ya.
Evet.
Her şey var orada.
Evet.
İhtiyacı duymazsınız tabii.
Yani şimdi bu futbolcuları birbirinden kopardı. Ankara'da iki takımın maçı varken futbolcular aynı pastanede maçtan önce otururlar. Maçtan sonra da aynı pastaneye gelip otururlardı. Şimdi öyle bir şey kalmadı. İstanbul'da da böyle. Fenerbahçeli kendi tesisinde, Galatasaraylı kendi tesisinde, Beşiktaşlı tesisinde.
İşte Dembaba'yla soğuk köfteydi diye kıyamet koptu yani düşün.
Üçüncüsü takım yazarlarının çıkması.
Bu da etkili, doğru diyorsun.
Takım yazarları da biraz işte başkanlardan aldıkları lafları taşıdılar, pompaladılar. Yani
biraz beslendiler.
Beslendiler. Zaten en önemli sadece onlar beslenmiş. O tribün liderleri de beslendi.
Evet.
Yani evvela canavarları başkanlar yahut kulüpler yarattılar. Ondan sonra da onları yok
baş
etmek
edemedi.
İçin uğraşıyorlar.
Baş edemediler.
Tabii. Ya en basit ya Pendik Spor ya Maltepe Spor'un yöneticisiyle konuşuyorum yıllar önce. Diyor ki bedava bilet vermezsek adamlar gelip sahayı kapattırmak için ne mümkünse yaparız diye bizi tehdit ediyorlar diyor ya. Bak taraftar bir de gelecek bedava maça giremediği için para verip girecek işte seyirci hakeme taş atacak bilmem küfür edecek sahanızı kapattırırız diye tehdit ediyorlar diyor. Ama canavarı sen yaratmışsın baştan. Yakayı kaptırmışsın.
Kaptırmışsın. Şimdi de yani hiç kimse hani e-bilet vesaire onlar bir ölçüde şu anda engellemiş gibi görünüyor ama hani tribünleri boşalttı o da tabii.
Evet,
yani.
O da öyle oldu tabii.
Ama iki tarafı da şey bu. Yani hangi tarafından baksan bir yol bulunamayacak bir sıkışıklık bu
evet.
Yani. Biletleri serbest bıraksan anlattığın
bu
hikaye çıkacak.
Oluyor,
öbür türlü olunca da millet maça gitmiyor. Hani şikayet ediyorlar. Seyircisiz olmuyor.
Şimdi
diye.
Muammer Güler İstanbul valisi iken tesadüf bir telefon sohbetimiz oldu. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçından önceydi. İşte sohbet öyle böyle. Ondan sonra sen dedi kaç senelik memursun? İşte o zaman 30-35 senelik memursun. Araban ne? İşte şu marka. Burada dedi amigolar dedi. Jiplere biniyor Tansu Bey dedi. Jiplere.
Yeah.
O jiplere nasıl biliyor? Verdiğin bedava bileti kara borsa satıyor. Oradan yolunu buluyor. Yani kulüpler yarattı canavarı. Sonra kendileri de canavar oldu. Başkanlar da canavar oldu.
Konuşmalar zaten böyle.
Evet.
Şimdi devletin yaptığı bir çalışma vardı geçen sene. Şöyle demişlerdi, anlattılar bize ya da bana anlattılar. Bu tribünlerde milleti çekip çeviren ve rahatsızlık yaratan tiplerin hepsi belli. Yani bunda bir sorun yok yani.
Yani bütün, herkes biliyor bunu.
Bütün tabii, illerde, tabii, emniyet tabii. Biliyor yani.
Hepsi görüntüleri var zaten.
Tabii, tabii.
Her maçta kameraya tespit ediyorlar.
Peki bunlar niye engellenmiyor?
Engellenmiyor tabii.
Değil mi? Yani diyelim ki... Fenerbahçe tribünlerinde 10 kişi, 20 kişi elebaşı, tamam mı? Yani bunları alıp onların içerisinden çekmek çok mu zor?
Tabii tabii.
Daha ileri gideyim. Kurmak zaten savcılık yok mu? Mahkemesini hemen hallet. Sen ömür boyu tribünlere sokmayacağım de.
Ha, o gün karakola gelmeye mecbur et.
Evet.
En basiti.
Bu da dahil.
Tabii.
Seni sokmuyorum artık. Ömür boyu gittin de ya da. Ve karakola gidip imza atacaksın maç günü.
Tabii.
Ya da gidip karakolda oturacaksınız arkadaş.
Tabii.
Size çay kahve ısmarlayacağız. Buradan dışarı çıkmayacaksınız. Deseler ne olur? Niye olmuyor peki? Ben bunu çözemedim. Yani madem bu kadar aslında kolay gibi görünen bir işten bahsediyoruz bunların önüne geçme
evet.
Adına. Ama bununla ilgili icraat, işlem kısıtlı.
Yapılmıyor. Evet.
Yapılmıyor.
Yani maç sadece bir gün oynanıyor. Geri kalan 6 gün boyunca bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar bence o 7. gün oynanacak maçta kendileri ve çevrelerine rant edilebilmek için icabında şantaj yapıyorlar. İcabında tehdit
tabii,
ediyorlar.
Tabii tabii doğru.
Ve yıllar boyunca sonuca ulaştılar bunlar. Sonuca evet. ulaştılar, hedefe ulaştılar. Buradan biraz önce sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi jip sahibi oldular.
Tabii.
Evet. Yani menkul sahibi oldular, gayrimenkul sahibi oldular.
Maç günü bilmem kaç bin liraya para demeyen insanlar türedi. Yani evet. hani bizim günlerce, aylarca, haftalarca çalışarak belki emeğimizle elde edebileceğimiz gelirin kat kat üstünü evet. bir günde adam cebine atıyor.
Hatta bir kulübün içerisindeki farklı iki gruptan ayrı ayrı menfaat temin edip o gruplar lehine bağıran tribün grupları oluştu bir dönem.
Tamam işte bunlar biz da... hepimiz tabii bir şeyler bilerek bunu belki biraz dolaylı biçimde aktarıyoruz ama aynen öyle haliyle var ki bunların hepsi tabii. yani. Hepsi yaşandı, yaşanmaya da devam tamam. ediyor yani.
Şimdi mesela hafta içi kupa maçları oluyor. Deplasmana seyirci geliyor. Ya bu adamlar demek ki memur değil. Öğrenci değil.
Evet.
Bunlar işsiz güçsüz adamlar ve de bunları organize eden...
Birileri.
Paralarını veren, o otobüse bedava binmiyorlar. Tabii. Ya da otobüs bedava gelmiyor. Yani bunların hepsinin araştırılması ve sonuca varılması gerekiyor.
Tansu abi araştırılıyordur ama sonuca varmıyor.
Sonuca varılmıyordur.
Sonuca varılmayınca evet. zaten iş değişiyor. Gelelim Yakup Aslan'a, Trabzonspor'da yöneticiye. Yakup Aslan tabii bu açıklamaları yaptığı için, söylediği için Trabzonspor nezdinde ve camia nezdinde ve eminim ki tribünler nezdinde Tukak şu anda en kötü adam. Evet. Adam ne yapacağını da şaşırmıştır şimdi yani.
Demek ki iyi niyetli olmanın da çok bir şeyi olmuyor, yararı olmuyor bazı insanlara.
Ya da bir an şimdi o şöyle düşünüyordur. Vay be ben nasıl gaflete düştüm. Kendim oldum diyordur.
Ama bunu bu hale getiren yine kulüp başkanı. Herhalde, onun o konuşması ki. Bütün şeyi tabii bir anda ters yüz etti. Yoksa belki de taraftar ya Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzonlular Yakup Aslan'a böyle bir tepkileri olmayacaktı. Belki yine yok tepkileri ama başkanın ifadesi bir takım insanların kafasında tabii
soru işareti yaptı. Çok iyi biliyorum yerel medyada ilk gün belki biraz şeyler oldu ama sonra sakinleşmeye başladılar.
Evet,
daha sükunetle ve
aklı
daha
aklı selim sahibi evet. bir takım insanlar ya ne yapıyorsunuz demiştir evet, herhalde.
Biz yani. Burada hani niye böyle yapalım ki diye sorgulamaya başladılar.
Tabii.
Ya bu Trabzon Başkanı Hacı Osmanoğlu bizim bu birlikteliğimizde hayli zamanımızı alıyor. Yani. Sürekli adamın kulaklarını çınlatıyoruz. Menfi evet. olarak. Şimdi ya bu olayların azalmasında bir faktörlerden bir tanesi de ya Trabzon Başkanı kendini değiştirecek ya da Trabzon Başkanı'nı değiştirecek abi.
Hatta daha ileri gidelim. Madem tokalaşamıyorsunuz öyle diyorum ben. Hani gitme diye geçmiş olsun da tabii ki o şunu düşünmüştür. Oraya gidersem Trabzon'a gidemem diye düşünmüştür. %100 öyle olacaktı zaten. Ama gidebilseydi belki başka bir şeylerin başlangıcı da olabilirdi olacak, de.
Olur mu tabii.
Ya evet. bunları kırmak lazım. İşte
kırmak lazım evet.
Rahmetli Can Aydın tebrik etti diye değil mi? Evet. Adamın ne yaptılar ya tefe koydular ya.
Hala bile yani.
Hala bile konuşuyor
bunu
ya.
Bunu kabullenemeyen
ya, olur mu böyle bir şey olur mu ya? Yani insanlara işte bir bu sportmenliği centilmenliği hala verememişiz. Veremiyor toplum. Alamıyorlar. Yani bir garip ya. Bunlar hep kötüye giden şeyler. Ve de bu olayların böyle çok abartılması da bir takım insanlara örnek olarak geliyor. Şimdi mesela TRT tek televizyonken adliyedeki kavga var mıydı yok muydu bilmiyorduk.
Evet.
Belki vardı ama verilmiyordu. İşte karısının boğazını kesen verilmiyordu. Şimdi bunlar özendirici olmaya başladı. Her televizyonda aynı görüntü 5 kere 6 kere tekrarlanıyor. Adliyede polis dövüyorlar. Doktoru dövüyorlar.
Çok denk düştüğü için söyleyeceğim bunu. Şimdi gazetelerin 3. sayfaları ve televizyon ekranları tabii biliyorsun Ali Kunak. Kadın cinayetleri haberlerinden geçilmiyor.
Geçilmiyor.
Değil mi yani?
Evet.
Televizyon haberleri de aynen böyle geçilmiyor. Evet. Şimdi siyasi partilerimiz aday listelerini açıkladılar ve bütün siyasi partilerimiz şunu da övünüyor. En çok kadın aday bizde diye.
En çok kadın cinayeti olabilir yani.
En çok kadın cinayetinin olduğu ülkede evet. en çok kadın adaylar da işte, bizde. Bu da değişik bir çelişki ülkemizin de neyi evet. diyeyim artık bir şey diyemeyeceğim ama. Tabii kadına şiddet ayrı bir sıkıntı, problem.
Şimdi kadına şiddet, polisin şiddeti var kadına ya. O evet. olaylarda evet. o saçlarından sürüklüyor. O da bir taciz.
Evet.
Kimse ona bir şey söylemiyor.
Yani kurtaramıyoruz bundan başka. Ya toplumda bir şiddet travması ve şiddete maalesef. Çok fazla eğilim, özenmeye tanık oluyoruz.
Ya bugün ben Ankara'da tam etnik garajlarının oradaki alt geçit köprüsünde Etlik tarafından geliyorum. Karşı yönden o Yılmaz tarafından gelişte bir belediye otobüsünün önüne bir özel araba böyle önünü kesti, kırdı. Sabah saat 8'i 4 kişi indiler. O belediye otobüs şoförünü indirmek için yani indirseler adamı öldürecekler orada. Allah'tan adam indiremediler aşağı. Adam kapıları açmadı. Camlara kapılara vuruyorlar falan. O kadar çabuk sinirlenen ve tepkisinde ölçüsüz olan bir millet haline geldik ki. Yani sabahın 8'i herkes işine gidiyor, gücüne gidiyor. O şoför de bir takım insanlar işine gücüne götürüyor. O insanlar aşağı inse, şoförü aşağı indirse ne büyük şey olacak. Allah'tan aktisyenin birileri geldi de onu indirdiler, arabalarını onları indirdiler. Hiçbir şey olmaz. Herkes yoluna devam etti.
Peki pardon, sen halk otobüsüne, belediye otobüsüne biniyor musun zaman zaman?
Biniyorum, biniyorum.
Dikkat ediyor musun? Ne kurala uyuyorlar? Ne başka arabalara saygıları var. Çünkü kaza yaptıkları zaman kaybettikleri saat ücretini senden alıyor. Onlar hep haklı. Dolayısıyla o kadar umursamaz, o kadar rahatlar ki.
Şimdi benim biliyorsunuz sigortacılık mesleği. Ben şeye diyorum ki müşterilerimle böyle konuşurken. Aman ne olur yani arabanızın başına bir şey gelsin. Önemli değil. Mala gelsin. Halledilir sigorta. Bir, cana gelmesin. Yani kendinize taşıdığınızda ya da üçüncü şahıs canlara zarar verir. Bir de sakın kamu arabasına çarptın. Belediye otobüsüne çarptın bela abi. Saat başı tabii. Kazancının parasını takır takır alıyorlar.
%100 haklı olsam bile yani. Onun için hiç umursamıyorlar. Öyle arabaların önünü kesiyorlar. Aralarına dalıyorlar.
Burada bunu konuşuyor olmamızın hiç sakıncası yok. Sporun dışına çıktık ama bunun açıklaması çok kolay. Çünkü bizim ülkemiz için de geçerli, başka ülkeler için de geçerli ama bizim ülkemiz için net biçimde geçerli. Hani hukuk, sağlık, işte ne bileyim ekonomi, sosyoloji, eğitim, psikoloji neyse spor da o. Hiç birbirinden ayrılmıyor.
Tabii yani. tabii soyutlayamayız.
Evet, dolayısıyla böyle şeyler şiddet ama tabii başka bu boyutlarda ele alıp üzerine gidip konuşulması ve tabii ki azaltılması için çaba gösterilmesi gereken bir durum. Ama
şimdi başlangıçta bir kere okullarda spor kültürü verilmiyor tabii, insanlara.
Tabii.
Spor kültürü verilmiyor. Yani birinci sınıftan, ilkokul birinci sınıftan itibaren spor kültürü. Yani spor yapmak şart değil, beden eğitimi dersi şart değil. Ama spor tabii kültürü verilmesi lazım.
Tabii aslında spor kültürü belki hani biz şimdi söylediğimiz zaman ne ki diye sorgulanabilir ama hani olimpizm dediğimiz işte için içine spor kültürünün fair play dediğimiz, centilmenlik dediğimiz, işte başkalarına saygı dediğimiz her şeyi de katarak bir bütün halinde, bir blok halinde bunları tabii ki çocuklara çok küçük yaştan aktarılması gerekiyor. Beden eğitim derslerinde aktarsalar keşke ama beden eğitim derslerinde beden eğitim yapmayıp serbest çalışın.
Tabii,
oturun denildiği için çocuklara zaten.
Aslında beden eğitim derslerinde mesela spor kültürü ne çok önemli. Ben sporcunun Zeki Çelik'le ahlaklısını severim cümlesini oturacak. Bir sezon boyu onu anlatacaksın abi.
Evet.
O ahlaklısı olayını ona anlatacaksın. Onu yerleştireceksin.
Evet. Diye. Ondan sonra adam tüfeği eline alıp poz verir. Bir de millete de yayıyor yani.
İşte o Zeki ve Çevik'i öğrenmiş ahlaklısını ona öğretmiyor.
Zeki ve Çevik olduğu da tartışılır. Yani.
O da bir objektif bir durum yani. Evet. Neye göre Zeki? Çevik neye göre Zeki yani?
İşin o tarafı bir de tabii.
Şimdi biraz da Galatasaray'dan bahsedelim. Süremizi epeyce tükettik. Bir adaylık şeyine girdiler.
Çekişmesine
girdiler. Duygun Yarsuvat, Dursun Özbey'i halef selef şeklinde kamuoyuna ederek. Evet. Fakat şöyle bir açıklama yaptı Dursun Bey. Biz dedi artık dedi çilek, vişne, kiraz almayacağız. Yetiştireceğiz dedi. Ben de bunu hani bahçe alacaklar herhalde. Toptan halledecekler diye düşündüm. Tabii ki bu işin aslında belki doğrusu olabilir. Fakat Sayın Turgay Kıran da buna benzer açıklamalar yaptı. O da aday. Ama Galatasaray'ı ilgilendiren en önemli gerçek ne? Bugün Fenerbahçe'yi ilgilendiren gerçeklerden birisi. Bütçesindeki çok büyük açık. Nasıl bahçe alacaklar onu bilemiyoruz tabii ama alacaklar herhalde.
Şimdi yetiştireceğiz dediklerine göre o çilekleri, vişneleri almayacaklar. Altyapıdan getirecekler ama altyapıdan getirdikleriyle de nereye kadar ligi sürdürebilecekler?
Tabii
çünkü
bu en az 8-9 sene, 10 sene yani bu öyle değil mi?
10 sene ama işte şimdi ellerinde mevcut bir U18'ler, 21'ler falan var.
Taşıyamıyorlar mı onları?
işte onlardan yararlanmayı düşünüyorlardır ama onların içinden kaç tane Arda çıkacak, kaç tane Emre Çolak çıkacak, o da ama tartışılır. Ama
yetişinde diyeceği taşıyamıyor. Onlara yeterli bütçe yok şu an maalesef.
Öyle basketbol takımlarını işte evet. Parasını veremediği için adamlar patır patır gittiler. Hem kadın takımı hem erkek takımı.
Şimdi bu konuda federasyon da hatalı. Federasyon bu kadar borcu olan kulüplerin transferine izin vermeyecek.
Şimdi öyle olması gerekiyor. Zaten aslında finansal fair play dediğimiz dün müydü? Dün değil de evvelsi gün son gündü. Yani dosyalarını verdiler. Mayıs'a kadar bakılacak. Eğer uymayan varsa para cezası ve küme düşme dahil bir sürü karşılığı var bunun aslında. Tabii. İdare edilmemesi gereken bir şeyden bahsediyoruz.
Yani çünkü dediğin gibi nasıl kapatacaklar, nasıl getirecekler ama bu kadar çok borcu olan kulüplerin transferini yasaklayacaksın. Sen sıfırla diyeceksin kardeşim. Şimdi Ankara Gücü transfer yapamıyor. Ordu Spor transfer yapamıyor. Mersin yapamıyor. Sakarya Spor o yüzden gitti. Kocaeli Spor gitti. Onlar da dernekler kanununa bağlı kulüpler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta işte Başakşehir'de derneklere bağlı. O zaman hepsi için bir standart olması lazım.
Federasyon seçimlerinin olduğu sene maalesef bu tür yaptırımlar gerçekleşemiyor.
Şimdi mecbur. Gerçekleşememe diye bir şey söz konusu olamaz. UEFA kontrolünde de bir tabii. işlem yapılıyor şu anda Ali Kunak.
Aralık bulamazlar mı zannedeyim? Yani
burada. Ama UEFA biner bu sefer Türk Federasyonu. Yani bizim
Federasyon. Ya UEFA zaten habire alıştık yani işte. Herkes katılamama cezasını alıyor geçiyor yani.
Ama şimdi önce ceza alıyorsun. Ondan sonra başka şeylere gidiyor yani puan silmeye ardından.
Keşke gitse düşünmeye. Abi. Gördük mü şimdi
ya tabii.
Biz görmedik de işte görme işindeyiz biz şu anda.
Birkaç tane görmemiz lazım o zaman. Birkaç tane görmemiz lazım ki aklı başına gelsin insanların, kulüplerin.
Fakat bugün en büyük bombası neydi? Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurken oradan ifade edecektim ama şimdi ekonomiyi konuştuğumuz için belki söylenebilir. Diego paralarını alamadığı için Fenerbahçe'de şikayet etmiş. Şimdi bu konunun hiç gündeme gelmediği tek kulüp Fenerbahçe'ydi. Kritik bir şey bu.
Onu da gözden çıkardılar herhalde, umduklarını bulamadılar.
Bundan sonra zaten gider Diego.
Kayıt da zaten.
Ama o sezon sonuna kadar kalacak. Ali Kunak, PTT lig maçları var. Senin hakemler dinleniyorlar herhalde. Bir kısa bir değerlendirme yaparsan.
Aslında fazla dinlenmiyorlar. 9 maç için 6'sına baktığımız zaman yine bir süper hakemlerini görüyoruz burada. Özgür Yankaya, Bülent Yıldırım, Yunus Yıldırım, Süleyman Abay, Tolga Özkal ve Barış Şimşek.
Evet.
9 maçın 6 tanesi süper lig hakem. Özkan Çeliker, Onur Karabaş, bir de Mustafa Öğretmenoğlu 3 tane maç almışlar.
Evet. Peki yani bunlar çok yoruluyorlardı, çok canları sıkılıyordu falandı filandı. Bir Cüneyt Çakır mı dinleniyor yani şimdi?
Ya kupa maçları.
Şimdi kupa maçları var
çarşamba günü.
Salı, çarşamba, perşembe
haftaya,
mi?
Haftaya yani. Trabzon Galatasaray maçı.
Şimdi var. Bu ertelemede lig kaydı mı?
Kaydı.
Ha, yani olduğu gibi kaldı.
Bursa Fener edecek. Oynayacak. Tamam. Trabzon Galatasaray oynayacak. Evet. O şekilde.
Yani ertelenen haftayı araya yerleştirmeyecekler. Bu evet. Şekilde devam edecek.
İleride bir hafta hiç oynatacaklar herhalde daha çabuk ligi bitirmek için. Belirli 31 Mayıs'ta mı bitmesi
evet,
gerekiyor
evet. Galiba. O süreçte tamamlanacak.
Orada işte arada hafta içinde oynatacaklar sanıyorum.
Bu durumda yine de birkaç tane hakemi en azından PTT 1.
Şimdi Lig'de profesyonel gördüm. Yaptıkları hakemler yok mu burada?
Burada Barış Şimşek var profesyonel
yaptıkları. Bir tek Barış yaptıkları. Var değil mi? Öbürküler yok.
Nasıllarmış onlar? Sen haberini
onlar almışsındır. Bu hafta gittiler. 3 gün orada eğitimlerini yaptılar. O Riva çok güzel bir tesis oldu.
Öyleymiş.
Evet.
Ama Yıldırım Demirören Federasyonu'nu burada kutlamak lazım. Hakikaten güzel bir proje. Çok kısa zamanda tamamladılar. Bitirdiler. Türk futbolunda kazandılar.
Evet, bayağı kısa zamanda tamamladılar.
Tabii ama bu ta süreç Çenezerlik'ten geliyor.
Yıllardır var tabii.
Yani
Riva
Çenezerlik döneminden gelen bir şeydir. Çenez Bey'in de bu konuda Türk futbolunda altyapı bakımından çok büyük emekleri vardı. Yani Sepp Piontek, Fatih Terim'le evet. Başlayan milli takımın gelişmesi. Bugün şimdi Futbol Federasyonu'nun İstanbul'daki tesislerine bakın. Riva tesisleri o dönemde alındı. Beylerbeyi tesisleri o dönemde alındı. Evet. Levent'teki Pembe Köşk diye bilinen federasyon yıllarca başkanlık makamı o dönemde alındı. Ondan önce Futbol Federasyonu Ulus'ta küçücük bir dairede görev yapıyordu. Evet. Ondan önce Ankara'da bildiğimiz heykelin oradaki genç spor genelinin bir olur, katında.
Konur Sokak'ta.
Ha bir ara Konur
Sokak.
Yine
o fena değildi ama yani. Konur birkaç katlı bir şeydi de.
Evet.
Üç kat değil mi?
Evet. Üç katlıydı.
Başkaları da var.
Kiralıktı.
Evet, demir
yani hep kir. Tabii tabii.
Demir kapılarla
demir ölmüş. Kapılarla ölmüştü aradan. Türk futbolu bu bakımdan o dönemin başkanlarının attığı temeller ve tesisleşme yönünden kulüpler ama bayağı ileride ama federasyonumuz da hakikaten şu aşamada çok iyi imkanlara sahip. Oradaki spor salonları da çok güzel Riva'daki. Orada Ali Kızılet, doçent doktor Ali Kızılet yönetiminde fiziksel aktivitelerini yaptılar. Ve önümüzdeki hafta itibaren haftanın bir yarım günü Boğaziçi Üniversitesi'nde futbol hakemliği konusunda bir eğitime katkıda bulunacaklar. Artı Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden de onlar psikolojik yönden kendilerini geliştirecek eğitimler alacak.
Eğitim alacaklar. Ama bu iyi yani. Güzel tabii.
İyi. Bundan bak şu yani anlattıklarından gayet keyifli.
Profesyonel olduklarına göre artık bütün 24 saatleri bu işle geçecek.
Evet. O zaman bunlar büyük bir ihtimalle derler ki 3 gün bize yetmiyor. Siz bunu 5 gün yapın bile derler bak görürsün.
O zaman maaşlar arttırmak lazım.
Ama 9-18 mesai yapacaklar
yani
ha bence.
Çalışırım yani şu verdikleri maaşlar ne olacak ki? Hani az bir para değil demek istiyorum yani.
Tabii. Ya tabii az bir para değil. Türkiye şartlarında iyi bir para.
Çok büyük para tabii.
Yani gerçekten iyi bir para. Ama yöneten ve yöneticilerin aldığı paralara bakıldığı zaman farklı. Ben hep bunu gündeme getiriyorum. Biraz hakem açısından. Yani yöneten hakemse, yönetilen futbolcuysa ikisinin aldığı paraya bir bakın.
Daha açık söyleyeyim. Kaç? 500 bin lira mı verecekler? Kaç
ya 500 yani? Vermesinler de Avrupa'da eğer biz Avrupa'nın belli bir düzeyinde bir ülkeysek Avrupa'daki hakemlerin aldığı paranın çok altında kalmasın.
Dördüncü İngiltere'nin, torbaya düşmek üzereyiz bak.
Bak İngiltere'nin onda bir para alıyoruz. Onda bir para
biliyorum,
alıyoruz.
Biliyorum da ama İngiltere birinci torbada
futbolcular, futbolcular İngiltere'den daha fazla para alıyorlar. Bizim futbolcularımız. Özellikle bizde oynayan yabancı futbolcular İngiltere'deki aynı eşdeğer futbolcudan daha fazla para alıyorlar.
Şimdi tabii ama bu dünyanın her yerinde futbolcu hem teknik direktörden hem hakemden daha çok para kazanıyor.
Tamam. Zaten yani esas aktörler onlar. Alsınlar şeyinde değilim ama bir ölçü koyalım Tansu abi. Şimdi orada bir futbolcu kayıt. Orada 1 lira kazanıyor. Türkiye'de 10 lira kazanıyor. Bir hakem orada 10 lira kazanıyor. Türkiye'de 1 lira kazanıyor. Böyle bir ters orantı var diyorum. Ben sadece bunu gündeme getirmiyorum. Yoksa oraya eşitlesin falan filan. Bunlar çok afak şeyler.
Zaten ülkenin fert başına düşen milli gelirine bakacaksın biraz da. İşi öyle irdeleyeceksin.
Evet. Ama bir kayta dünya para veriyoruz. Ya da bugün o işte Ribas. İşte adam evet. Böyle bir nankörlük yok ya. Ayıptır.
Evet bitti.
Hadi ya. Ali Kurak. Başka olmamasına
evet. Teşekkür ederiz. Tansu abi, Tansu Polatkan teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum bu sohbet için. Harikaydı.
Evet, gayet güzel bir sohbet olduğunu söyleyebiliriz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yapımda Ali Suat Günek, teknik yapımda da Fatih Kesip. Birlikte beraber ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel. We'll be right back.